Ayrım 18.
Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'de de bazen Hannane direğinden bahseder. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de ayrılıktan inle. Divan-ı Kebir 2131 diye buyurur. Öyle ki mescitte hazır bulunan genç ihtiyar herkes bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle inleyip feryat etmesine Resulullah Efendimizin sahabeleri şaşırıp kaldılar. Peygamber Efendimiz inleyen ağlayan direğe "Ey direk ne istiyorsun?" diye sorunca direk "Senin ayrılığın yüzünden canım kan kesildi" dedi. Hutbe esnasında "Bana dayanırdın. Şimdi beni bıraktın, minberin üstüne çıktın." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona dedi ki, "Ey sırrı bahtına yoldaş olan güzel ağaç, söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapsınlar da, doğudakiler de batıdakiler de senin hurmanı yesinler. Yahut da ahirette ve cennette Hakk'ın seni bir selvi haline getirmesini ve terü taze, ölümsüz bir halde kalmayı mı istersin?" diye sordu. Direk, "Ya Resulallah, ben ölümsüzlüğü, daima baki olanı isterim," dedi. "Ey gafil, bunu duy da bari bir ağaçtan aşağı kalma. O direği kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için yere gömdüler. Şunu bilmiş ol ki Allah kimi kendisine davet ederse o kimse mümkün olduğu kadar bütün dünya işlerinden vazgeçer de Hakk'a yönelir. Ve her kim Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olursa Hakk'a yaklaşmak imkanını bulur. Dünya işlerinden, dünya dedikodusundan kurtulur. Fakat ilahi sırlardan kendisine bir şey verilmemiş olan nasıl olur da cansız bir varlığın inlediğine inanır? O kişi evet der ama gönülden değil, kendisine münafık demesinler diye inanmış görünür. Onu bunu kandırmak için evet der. Eğer cansızlar Allah'ın kün ol emrini idrak etmeselerdi, bu emre uyarak varlık alemine gelmeselerdi, o zaman bu söz reddedilirdi. Yüzbinlerce taklit ehlini, delile dayananları, cüz'i bir vehim, zanlara, şüphelere düşürür. Çünkü onların taklitleri de, delil ile bir hükme varışları da hep zan üzerinedir. Onları imkansızlıktan kurtaracak kolları, kanatları, yani akıl ve fikirleri de hep zanla dayanır. O alçak şeytan onların içlerine bir şüphe sokar. Böylece bu körlerin hepsi de baş aşağı düşüverirler. Delil ile hükme varanların ayakları tahtadandır. Tahta ayak ise zayıftır, kararsızdır. Basiret sahibi olan zamanın kutbu ise böyle değildir. Onun sebatına, ayak diremesine dağ bile şaşırır kalır. Taşlar üzerine düşmemesi için kör adama elindeki asa ayak yerine geçer. Din ehli askerinin zaferine yol açan süvari kimdir? Basiret sahibi olan zamanın kutbu. Körler yolu asaları ile görürler. Görürler ama yine de gözleri gören kişiler onları korurlar. Basiret sahipleri ile ermişler olmasalardı, dünyadaki körler ölürlerdi. Körler ne ekin ekebilirler, ne ekin biçebilirler, ne yapı yapabilirler, ne alışveriş, ne de kar. Allah size acımasaydı, lütuflarda bulunmasaydı, delil ile hükme varış asanız kırılır giderdi. Bu bahsettiğiniz asa nedir? Kıyaslar delillerdir. Bu asayı onlara kim verdi? Her şeyi gören Allah. Kıyas, herhangi bir şeyle diğer bir şeyi mukayese etmek, karşılaştırmak. İstidlal ise bu karşılaştırmadan bir netice çıkarmaktır. Akla dayanan bir görüş olduğu için Mevlana kıyas ve istidlale değer vermez. Madem ki elindeki asa savaş ve kavga aleti olmuştur, ey kör, o asayı kır, parça parça et. Allah insana aklı, fikri, kıyas, delil asasını, hakkı, hakikati bulsun diye verdi. İnsan onu başka türlü kullanmaya başladı. Öfkeye kapıldı da o asayı kendisine verene vurdu. Ey körler topluluğu, ne iştesiniz, ne yapıyorsunuz? Aranıza bir gören kişiyi alın. Sana delil ve kıyas asasını veren Hakk'ın hidayet eteğine sarıl. Tam teslimiyetle ona itaat ve kullukta bulun. Baksana, Hazreti Adem istidlali kendisine asa yaptığı için isyana düştü. Başına neler geldi? Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in mucizelerine bak. Asa nasıl yalan oldu? Direk nasıl ayrılıktan inledi, feryat etti? Asa'nın yılan olduğunu, direkten inilti çıktığını aklın kabul etmezse, din aşkı ile günde 5 defa direk gibi olan minarelerden, yüzyıllardan beri sesler geldiğini düşün. Bu da bir mucize değil midir? Bu manevi hakikatlerin lezzeti, akla aykırı olmasaydı, bunca mucizeye ihtiyaç olur muydu? Akıl, akla uygun olan her şeyi sağa sola çekmeden, mucizeye ihtiyaç duymadan kabul eder. Sen herkesin gidemediği bu akla uymayan yolu, bahtı, yaver uyanık kişilerin gönüllerinin yolu olarak gör. Mucizelere inanmayanlar, cansız şeylerin inlemesini, seslenmesini inkar ederlerse de, kıyamette onların elleriyle ayakları böyle bir şeyin olabileceğine tanıklık eder. Yasin suresinin 65. ayetine işaret var. Peygamber Efendimizin bir mucizesi gereği Ebu Cehil'in avucundaki taş kırıklarının dile gelmesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek peygamber olduğuna tanıklık etmesi. Ebu Cehil Peygamber Efendimizi denemek için eline ufak taş parçaları almış, onları avucunda gizleyerek "Ey Ahmet, çabuk söyle bu nedir?" demişti. "Eğer sen gerçek peygamber isen, eğer göklerin sırrından haberin varsa bil bakalım şu avucumda gizlediğim nedir?" Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Elindekilerin ne olduğunu ben mi söyleyeyim? Yoksa benim gerçek peygamber olduğumu onlar mı söylesin?" Ebu Cehil, "Bu ikincisi imkansızdır, olamaz," dedi. Resulullah Efendimiz, "Evet," diye buyurdu. Fakat Allah'ın gücü, kudreti bundan da üstündür. Bunun üzerine Ebu Cehil'in avucundaki kırık taş parçalarının her biri kelime-i şehadet getirmeye koyuldular. Taşlardan her biri "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" dedi. Ebu Cehil taşlardan bu sözleri duyunca öfkeyle onları yere çarptı. İyilik et, başkalarına hizmette bulun da kendinden kurtul, ten aleminden dışarı çık. Görmüyor musun? Dünyamızı aydınlatan yüce güneş, can saçar, hayat saçar. Her an nurdan boşanır, yine her an nurla doldurulur. Ey manalar aleminin güneşi, sen de canlar saç. Şu köhne dünyaya yenilik ver. Yenilik göster. İnsanın vücuduna da akıl ve can, gayb aleminden akarsular gibi gelip duruyor. Her zaman gayb aleminden insanın bedenine yeni yeni hayat ve ilahi feyizler gelir. Bu feyizlerle insana ten aleminden dışarı çık, kendinden kurtul, iyilik et, başkalarına hizmette bulun emri verilir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, daima iki melek öğüt vermek için hoş bir şekilde tatlı bir sesle seslenirler. Derler ki, "Ya Rabbi, cömertleri, yoksullara ihtiyaçları olan şeyleri verenleri doyur. İhtiyaçtan uzak tut. Onların verdikleri her dirheme karşılık 100 bin dirhem ihsan et." Allah'ım, malını esirgeyenlere, cimrilere de dünyada ziyan üstüne ziyandan başka bir şey verme. Yardım etme, verme durumu müsait olan nice kişiler vardır ki, onların layık olmayanlara vermemeleri, vermelerinden daha iyidir. Sen de bu yüzden Allah'ın verdiği malı ancak Allah'ın emrine göre harca. Harca ki hadde hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu surette Allah'ın ihsan ettiğini israf ederek kafirlere katılmayasın. Çünkü Mekke kafirleri kılıçları Peygamber Efendimiz'e üstün olsun diye kendi mabutlarına develer kurban ederler. Mallarını boş yere harcarlardı. Hakkın emrini Hakk'a ulaşmış bir kamilden sor, öğren. Çünkü her gönül Hakk'ın emrini anlamaz ki. Yersiz ihsan, asi bir kölenin güya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını eşkıyaya dağıtmasına benzer. Kur'an-ı Kerim'de onların bütün bağışları hasrettir, iç acısıdır diye gaflet ehlini korkutan bir ayet vardır. Enfal suresinin 8. ayetine işaret edilmektedir. Şu asi kulun adaleti, ihsanı onu padişahtan daha çok uzaklaştırır, gözden düşürür, yüzünü karartır. İşte bunun içindir ki mümin yardıma, lütfa mazhar olamamak korkusundan daima namazda "Ya Rabbi, sen bizi doğru yola sevk ve hidayet eyle" diye dua eder. Para vermek, mal vermek cömert kişiye layıktır. Aşikarın cömertliği ise can bağışlamaktır. Sen Allah rızası için ekmek versen sana ekmek verirler. Allah uğruna can verirsen sana can verirler. Bu beyit Fuzuli'nin şu beytini hatırlatıyor. Canını canana vermektir kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın. Şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa, Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa, bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla mahveder. Bu dünya fanidir, geçicidir. Aradığını geçici olmayan sebatlı ve kararlı olan alemde ara. Senin görünüşün, şeklin sıfırdır, hiçtir. Sen kendi mananı, sende bulunanı ara. Şu tuzlu, şu acı, hayvani ruhu kılıç önüne götür de ona karşılık tatlı denize benzeyen ilahi ruhu al. Akıl ile nefsin savaşını anlatan, simgeleyen bir bedevi ile karısının hikayesi. Bir gece bir bedevinin karısı kocasına uzun uzadıya söylendikten sonra dedi ki, "Bu kadar yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkes hoş, rahat bir halde yaşamakta. Hoş olmayan ancak biziz. Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset. Testimiz yok, suyumuz ise gözyaşı. Gündüzleri elbise yerine güneş ışığını, sıcaklığını giyiyoruz. Geceleyin döşeğimiz, yorganımız ay ışığı." Herhalde Şeyh Galip'te de giydikleri afitabi temmuz, içtikleri şule-i cihansuz derken bu mesnevi beytini hatırlamıştır. Zaten kendisi de hüsnü aşkı yazarken esrarını mesneviden aldım çaldımsa da miri malı çaldım demektedir. Ay değirmisini yuvarlak pide sanıyor. Onu kapmak için elimizi gökyüzüne uzatıyoruz. Bizim yoksulluğumuzdan yoksullar bile utanıyor. Günlük rızkımızın endişesinden, aç kalmak korkusundan gündüzlerimiz gece olmuştur. Bir komşudan bir avuç mercimek isteyecek olsam bana "Sus, babalar çıkarasıca geber" diyor. Arap'la savaşla iyilikle övünürler. Sen ise Arapların içinde yazıda yanlışa benziyorsun. Savaş ne demek? Biz savaşsız öldürülmüş gitmişiz. Biz yoksulluk kılıcı ile başsız yerlere serilmişiz. İhsan etmek, iyilikte bulunmak kim? Biz kimiz? Biz yoksulluk çevresinde dönüp ağ kurmadayız. Havada uçan sineği sokup damarının kanını emmedeyiz. Bize bir konuk gelir de gece kalır, uyursa, elbisesini soymazsam ben olmayayım. Yokluk ve perişanlık da bizim halimiz de böyledir. Hiç kimse aldanıp da bize konuk olmasın. 10 yıllık kıtlığın neler yaptığını görmedinse, gözlerini aç da bizim halimize bak. Kocası dedi ki, ne zamana kadar gelir arayacaksın, ekin isteyeceksin. Zaten ömrümüzden ne kaldı ki? Çoğu geçti gitti. Akıllı kişi Allah'ın verdiği rızkın azına, çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir. Sel gibi akar gider. Sel ister duru, ister bulanık aksın. Madem ki kalmıyor, akıp gidiyor, onun üzerinde durma. Ondan hiç söz etme. Bu dünyada binlerce canlı varlık, sıkıntısız hoş bir halde yaşamakta, geçinip gitmektedir. Üvey kuşu, geceki rızkı henüz meydanda yokken, ağacın üstünde Allah'a şükreder. Bülbül, ey duaları kabul eden Allah'ım, sana güveniyorum. Beni aç bırakmayacağına, rızkımı vereceğine inanıyorum. Sana hamdü senalar olsun der. Doğan kuşu, rızkını padişahın elinden bekler de, pisleşlerden ümidini keser. Böylece sivrisinekten tut da file kadar bütün mahlukat Allah'ın ailesi sayılır. Allah da ne güzel bir aile reisidir. Gönüllerimizde bulunan ve bizi rahatsız eden gamlar, kederler, ümitsizlikler hep bizim varlığımızın tamah tozundan, hırs dumanından meydana gelir. Bu bizi kökümüzden söküp atan gamlar, ümitsizlikler ömrümüzün orağıdır. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu demeler, böyle düşünmeler, şeytanın gönlümüze düşürdüğü vesveseler, kuruntulardır. Bilmiş ol ki her hastalık ölümden bir parçadır. Eğer yolunu bulursan, ölümün bu parçasını, bu cüz'ünü kendinden sür, çıkar, at gitsin. Madem ki ölümün bir cüz'ünden kaçamıyorsun, bil ki hepsini de bir gün başından aşağı dökeceklerdir. Yok, ölümün cüz'ü sana tatlı geliyorsa, bilmiş ol ki Allah hepsini, tamamını da sana tatlılaştırır. Dertler, hastalıklar ölümden gelen elçilerdir. Ey olmayacak şeylerle uğraşan kişi, ölümün elçilerinden yüz çevirme. Onlarla iyi geçin ki ölüme de alışmış olasın. Bolluk içinde tatlı bir ömür sürenin ölümü acı olur. Çünkü alışılmış şeylerden ayrılması güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren canını kurtaramaz. Koyunları şehirlere kırdan sürer getirirler. Hangisi daha semizse tutar onu keserler. Karıcığım, ey benim canım, sabah oldu. Sen daha ne vakte kadar şu yoksulluk masalını yeni baştan söyleyip duracaksın? Genç iken daha kanatlı idin. Önce altın gibi kıymetli ve sevimliydin. İhtiyarlayınca altınlığı terk ettin de altın isteğine düştün. Sen üzümlerle dolu bir asma idin. Nasıl oldu da üzümlerin döküldü? Nasıl oldu da meyvelerin tam olacağı bir zamanda bozulup gittin, kuruyup çürüdün? Sen bizim eşimizsin. Eş olan kişinin, eşinin huyu ile huylanması gerek ki işler yolunda gitsin. Eşlerin birbirine benzemesi gerek. Ayakkabı ve mest gibi çift olan şeylere bak da bunu anla. Ayakkabının bir teki ayağa dar gelince öbürü de senin işine yaramaz. Bir kapının iki kanadından birinin büyük, öbürünün küçük olduğunu gördün mü? Ormandaki arslana bir kurdun eş olduğu görülmüş müdür? Ben kuvvetli bir imanla, Rabbime olan sonsuz güvenimle, kanaat yoluna düşmüşüm de bana verileni yeter buluyorum. Sen ne diye kötülük tarafına gider de halinden şikayet eder durursun. Kanaat sahibi Bedevi ihlasla yüreği yana yana sabaha kadar karısına bu çeşit sözler söyledi durdu. Kadın kocasına, ey namustan başka bir şeyi olmayan, artık bundan fazla senin efsununa kanmam diye haykırdı. İddialı fakat boş sözler söyleme, beni kanaat etmeye zorlama, yürü git, kibirden, böbürlenmeden konuşup durma. Bu şatafatta, bu süslü sözler, bu yapmacık işler ne vakte kadar sürecek? Yaptığın işlere bak, kendi halini düşün de utan. Kibir çirkin bir şeydir, fakat dilencilerin kibri daha çirkindir. Bu hal kış mevsiminde, karlı bir günde ıslak elbise giymeye benzer. Ey evi bir örümcek ağı gibi olan zavallı, ne zamana kadar bu dava, bu çalım, bu büyüklüğün sürüp gidecek? Sen bu kanaatten ne elde ettin, ne kazandın, onunla ne vakit ruhunu aydınlattın? Sen kanaatin ancak adını öğrenmişsin. Resulullah Efendimiz, kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir diye buyurmuştur. Ama sen bu hazineyi mihnet ve elemden ayırt edemiyorsun. Bu kanaat devamlı bir hazineden başka bir şey değildir. O sürekli gam ve daimi sıkıntı, sen ondan bahsetme. Sen bana eşim deme. Beni az koltukla, ben insafın eşiyim, hilenin değil. Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken, nasıl olur da beylerle, paşalarla adım atmaya kalkışırsın? Bir kemik kapmak için köpeklerle hırlaşıp boğuşmada ve içi boş kamış gibi açlıktan inlemektesin. Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Sen kendi aklını benimkinden üstün sanıyorsun. Benim gibi aklı kısa birini kim bilir nasıl görüyorsun? Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktansa akılsız olmak daha iyidir. Madem ki senin aklın insanlara ayak bağı kesilmiş, artık ona sen akıl deme. O yılandır, akreptir. Senin hilenin, zulmünün hakkından Allah gelsin. Aklının bize kurduğu tuzaklar, düşündüğü hileler bizden uzak olsun. Kadın kocasına bu çeşit sert ve acı sözler söyledi, yığın yığın laflar etti. Adam karısına, hanım dedi, sen kadın mısın? Yoksa hüzün ve keder kumkuması mı? Ben yoksullukla övünürüm. Yoksulluk benim başımın tacıdır. Onu başıma kakma. Mal, mülk, altın başa giyilen külaha benzer. Ancak kel olan bir baş külaha sığınır, onunla örtünür. Kıvırcık ve güzel saçları olan kişinin külahı giderse, bu onun daha da hoşuna gider. Hak eri, göze, görüşe benzer. Gözün açık olması, kapalı olmasından daha iyidir.